أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En son Marksizmi, Marksizmin dış politikasını Rusya'nın da kapitalist ülkeler gibi emperyalist olduğunu işlemiştik. Rusya öncelikle Türk bölgelerine en yakın olan kendisine oydu. Öncelikle Türk bölgelerini sömürdü. Sonra Varşova Paktı'nı kurarak Varşova Paktı'na üye olan Doğu Avrupa ülkelerini, sosyalist ülkeleri sömürdü. Ondan sonra Arap ülkelerine sıra geldi. Onları sömürdü. Sosyalizmi kabul eden ya da sosyalizme temayüllü olan bazı partisi zihniyetli Arap ülkelerini, yani sosyalist partilerin hakimiyet ele geçirdiği Arap ülkelerini sömürdü. Sonra Afrika'ya sıra geldi. O da Afrika'yı kapitalistler gibi sömürdü. Çin'e gelince Çin'de Rusya'dan geri kalmadı. Çin önce bunu yapmamıştı belki ama sonraları baktı ki Rusya öne geçiyor. Sömürdükçe öne geçiyor. Çünkü bu ülkeleri sömürerek Ruslar üretimi kat kat arttırmışlardı. Bunu gören Çin önce ideolojisinin gereği olarak sömürmeyecekti güya ve Rusya'yı emperyalist olmakla, sosyal emperyalist olmakla suçluyordu. Sonra kendisi de aynı şekilde, o da Türk bölgelerini sömürmeye başladı. Çin tabii ki dünyanın en büyük devleti. Sayı olarak, nüfus olarak 1,5 milyara yakın nüfusu olan bu devlet içerisinde %10, 12, belki şu anda %15'e de ulaşmış olabilir civarında Müslüman var. Bu büyük bir rakam. 1,5 milyarın %15'i 225 milyar falan yapar. 225 milyon yani yapar. Yani dünyanın en büyük Müslümanların yaşadığı en büyük devletinden daha büyük, Pakistan'dan bile daha büyük aslında, veya Hindistan'daki Müslüman sayısından daha fazla, yani Türkiye'den de, İran'dan da, Mısır'dan da, hepsinden daha büyük bir nüfusa sahip, Müslüman nüfusa sahip. Bunları da kullandı. Kendi komünist ideolojisini geliştirebilmek için Müslümanları da baskı yoluyla, yalnızca Müslümanlara değil aslında bütün Çinlilere kışla komünizmi tatbik etti. Hangi fabrikada üretim düştüyse orayı on binlerce asker ile işgal ediyordu. Mao bizatihi kendisi büyük bir askeri güçle fabrikaları işgal etmişti. Çalışmayanları çalıştırmak için dipçik zoruyla çalıştırıldılar. Çin'de tabii ki böyle bir politika, yani oradaki Müslüman bölgelerini özellikle sömürme politikası gütmeye başlayınca, o da etrafa bu şekilde yan gözle bakmaya başlayınca tabii ki bu Rusya'yı da korkuttu. Rusya sosyalizmin kalesi olmak istiyordu ama olamadı. Ve Çin'le karşı karşıya geldiler. Çin daha büyük olduğu için kendinin daha fazla hak sahibi görüyordu belki. Ama Rusya Çin'e tabi olmadı. Çin de Rusya'ya tabi olmadı. Aralarında ciddi bir mücadele başladı. Rusya'nın, yani Sovyetlerin hakimiyet kurmak istediği, devrim yaptırmak istediği memleketlerde, sosyalist hareketler meydana getirdiği memleketlerde, mesela Türkiye'de diyelim, 12 Eylül öncesinde burada birçok sol hareket, sosyalist hareket vardı. Bunların birçoğu Sovyet taraftarıydı. Fakat içinden bazıları da Çin taraftarıydı. Çin taraftarı olanlar, mesela şu anda işte bildiklerimizden, eskilerden Doğu Perinçek mesela, Çin taraftarı olarak bilinir. Oldu bitti. Mao'cu. Tabi ne kadar Mao'cudur o da tartışılır da. Yani öyle bilinmektedir. Bu Sovyet taraftarı olanlarla Çin taraftarı olanlar sonra zamanla birbirlerine girmeye başladılar. O zamanlar hatırlıyorum, çocukluğumuzda Çin taraftarı olanlarla Rusya taraftarı olanlar arasında çatışmalar bile oluyordu. Birbirine adam bile öldürüyorlardı. Her ikisi de sosyalist olduğu halde. Yani bir fraksiyon farkı. Olaylara bakışta az bir şey fark belki var. Ama buna rağmen mesela diyelim ki iki Müslüman cemaatin birbirini öldürmesi gibi bir şey. Böyle bir şey samimi cemaatler arasında olmamıştır. Bir takım güçlerin kurduğu, cemaat adı altında kurdukları, bunları yapmış olabilir ama samimi insanların kurduğu cemaatler böyle birbirini öldürmemişlerdir. Ama Çin taraftarları ile Sovyet taraftarları birbirine kurşun sıkmışlardır. Ve birbirlerini emperyalist olmakla suçlamışlardır. Onlar bunları siz emperyalistsiniz diyorlardı. Onlar da onlara asıl siz emperyalistsiniz, siz dünyayı sömürüyorsunuz diyorlardı. Aslında her ikisi de sömürüyordu çünkü. Çünkü neden? Bir devletin elinde büyük imkanlar olursa o devletin başka devletleri sömürmemesi için kuvvetli bir Allah korkusu gerekiyor. Nefsinin terbiye etmiş olması gerekiyor baştaki insanların. Elinde imkan varken mesela diyelim bir insana rüşvet teklif ediliyor. Büyük bir para mesela diyelim ki 100 milyar rüşvet teklif ediliyor. Şimdi bu insanın bunu reddedebilmesi için yani Allah'tan korkuyor olması gerekiyor. Yoksa öyle az uz bir korkuyla olmaz yani. Buna hayır diyemez. Aynı şekilde şimdi bu devletler çapında da böyle yani devletler eline imkan geçtiği zaman, güçlü olduğu zaman kendine hakim olabilmesi, zulmetmemesi, sömürmemesi için iyi bir nefis terbiyesi yapmış olmaları lazım. Kendisinin kul olduğunu unutmaması lazım. İlahın Allah olduğunu, kendisinin de bir kul olduğunu unutmaması gerekiyor. Yoksa güç ve kuvvet eline geçince kendisini otorite sahibi görmeye başlıyor ve istediğim yaparım gibi düşünmeye başlıyor. İşte o anda Allah'tan başkası onu durduramaz. Ancak İslami bir eğitim alacak ki şahsiyeti de düzgün olacak ki bunu yapmayacak. Yoksa güç kuvvet elindeyken neden sömürmesin? Öyle de oldu. Bunlar devletleri sömürmeye başladılar. Güya kapitalizme karşı çıkmışlardı. Kapitalizmi reddederek ortaya çıktılar. Emperyalizmi reddettiler. En çok kullandıkları kelime hatırlıyorum çocukluğumuzda bütün duvarlarda kahrolsun emperyalizm yazardı. Her tarafa böyle yazdılar. Fakat kendilerinin savunduğu devlet sistemi, Sovyetler veya Çin, onlar da emperyalistlik yapıyorlardı. Nasıl ki şahsi mülkiyete sonra izin verdiler. Faiz yasaktı normalde sosyalizmde. Zaten mal olmayacaktı ki, kimsenin kendi malı mülkü olmayacaktı ki, faiz nasıl olsun yani. Ama hepsine izin verdiler. Nasıl ki bu konularda sosyalizmden vazgeçtiler. Mesela devlet olmayacaktı, sınıf olmayacaktı, herkesin maaşı yakın olacaktı birbirine. Ama hepsinden vazgeçtiler. Devlet de devam etti, sınıflar da devam etti. Maaşlar arasındaki fark 800-900 katına çıktı. Nasıl ki o meselelerde dediklerini yapamadılar, aynı şekilde emperyalist olmayacaklarına dair de söz vermişlerdi dünyaya. Emperyalizmi reddederek ortaya çıkmışlardı güya. Hatta devlet bile olmayacaklardı ama öyle bir devlet oldular ki, çok katı bir devlet, tam faşist bir devlet. Her şey devletin kontrolünde oldu. Kapitalist devletlerden daha fazla devletçi oldu ve daha fazla emperyalist oldu. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu onlar birbirlerine söylüyorlar. Ve bu çatışmalar da biliniyor. Sürekli olarak çatıştılar birbirleriyle. Yani kapitalizm nasıl emperyalist ise komünizm de öyle emperyalist oldu. Ve mesela Sovyetlerin emperyalistliğinin işte en açık delili, durduk yere mesela Afganistan'ı işgal etti. Yani nereden icap etti şimdi Afganistan'ın işgali? 79'da, 79'un son günlerinde, 27 aralığında tuttu Afganistan'ı işgal etti. Nereden icap etti yani? Yani sana saldırı mı oldu? Tamamen Afganistan'daki yeraltı yerüstü kaynaklarına göz dikme, bundan başka bir şey değildi. Allah da belasını verdi. Koca Sovyetler Birliği orada darmadağın oldu. Afgan mücahitlerinin kırık dökük silahlarıyla mücadele edemedi. Ve Sovyetlerin dağılma süreci o zaman başladı aslında. O vahim bir hataydı. O hatanın sonucunda süper güç süperliğini kaybetmeye başladı. Bir süper gücü aslında 3-5 Müslüman darmadağın etmiş oldu Allah'ın yardımıyla. Şimdi de yine aynı Afganistan'a Amerika girdi. Yani Iraklılardan çok az savaşan adam çıktı. Araplarda savaş zayıf. Bu bir gerçek. Savaş yönleri zayıf, orduları zayıf. Ama Afganlar onlara benzemiyor. Çeçenler onlara benzemiyor. Irak'a benzemiyor Afganistan. Irak daha da güçlü olması gerekirken, daha zengin, Afganistan'a nispetle daha zengin olduğu halde orada askerlik yönleri zayıf olduğundan, satılmışlar da çok olduğundan ciddi bir savaş olmadı Irak'ta. Ama Afganistan'a gene geldi, bulaştı Amerika. Bugünlerde de Yemen'le uğraşıp duruyor. Sıra Yemen'e gelecek mi acaba? Bakacağız, göreceğiz. Yani kapitalizm sömürdüğü gibi, kapitalizmden, Amerika'dan evvel sosyalist ülke olan Sovyetler sömürmüştü zaten. Sömürmeye kalkışmıştı. Demek ki bu yönden farkları yok. Afganistan'ı işgal ettiği zaman Sovyetler 1,5 milyon, şu anda Amerika 1,5 milyon Iraklıyı öldürdüğü gibi, o zaman da 1,5 milyon Afganistanlıyı öldürdü Sovyetler, şehit etti. 2,5 milyon insan yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Pakistan, İran, bir kısmı Türkiye'ye gelmişti. O zaman camilerde kaldılar muhacirler, Afgan muhacirler. Hatırlıyorum. O zamanlar muhacirler camilerde kalıyorlardı. Hava soğuk değildi. Camide kaldılar. Ondan sonra da işte bir takım yerlere yerleştirildiler. Elhasılı kelam, bütün bunlar Sovyetlerin de aynı şekilde emperyalist olduğunu gösterdi. Şimdi faşizme gelince, faşizm de yine bu 20. asırda ortaya çıkmış sosyal ve ekonomik bir izim, bir sistem. Yani kendine göre sosyal alanlarda prensipler var, ekonomik alanlarda prensipler var. Böyle bir sistem ve bu faşist doktrin üç temel esasa dayanıyor. Tabii ki evvel ilk akla gelen hemen milliyetçilik olacaktır. Milliyetçilik ve devletçilik zaten beklenen bu ikisidir öncelikle. Hemen milliyetçi ve devletçi olması faşizmden beklenen odur. Dış politikada da savaş faşizmin ana esaslarındandır. Kapitalizm nasıl ki sosyalizmi doğurduysa, komünizmi doğurduysa, komünizm de faşizmi doğurdu. Hem kapitalizme bazı yönleriyle karşı, hem de komünizme bazı yönleriyle karşı, ikisinin arasında bir sistemdi bu faşizm. Bu faşizm çok iyi bilinmez çünkü çok kısa sürmüştür. Resmi olarak faşist devlet İtalya gibi bunlar sayısı az olmuştur. Çok kısa sürmüştür. Ondan dolayı çok da iyi bilinmez. Faşizm dendiği zaman kullanılışı, Türkçe'de kullanılışı faşist falan filan denirken ya ırkçı kastediliyor ya da diktatör kastedilir. Çünkü evet bu doğrudur da aynı zamanda, yani bu kullanım yanlış değil. Gerçekten de faşizmde ırkçılık esastır ve diktatörlük de esastır. Kullanılımı da yani yanlış olmamıştır. 42-45 yılları arasında İtalya'da faşizm kabul edildi. Mussolini. Faşizmin ortaya çıkışı kapitalizme de tepki, komünizme de tepki ama esas olarak komünizme tepki. Yani şunu söyleyebiliriz. Yanlış ideolojiler, eksik ideolojiler başka ideolojilerin doğmasına sebep olmaktadır. Eksik olunca onun eksiğini kapatabilmek için mutlaka başka bir ideoloji gerekli oluyor. Eğer kamil olsaydı o zaman başka bir ideolojiye gerek bırakmazdı. Kapitalizm adalet üzerine kurulu bir düzen olsaydı o zaman sosyalizme hacet kalmazdı. Sosyalizm sağlayabilseydi adaleti, gelişmeyi, huzuru sağlayabilseydi o zaman da faşizme gerek olmayacaktı. Yani Batı dünyasında çıkan kapitalizm, sosyalizm, faşizm her üçü de insanlığın ihtiyaçlarını karşılayamadılar. Sosyalizm ve faşizm bitti gitti. Kapitalizmle can çekişiyor. Kapitalizm bunlardan hepsinden daha önce çıktığı halde hala tam olarak ölmemesinin sebebi insan nefsine hoş gelmesidir. Biraz daha serbest piyasa ekonomisine ekonomisini savunuyor olması. Bundan dolayı da şahsi mülkiyete müsaade ettiği için üretimin daha fazla olması ve kapitalistlerin daha çok çalışıyor olması ve insanlar daha iyi aldatıyor olması. Yani bir sosyalistten, bir faşistten daha iyi beceriyor aldatmayı. Bundan dolayı kapitalizm bunlardan daha eski, en eskisi o olduğu halde halen daha tam olarak yıkılmamıştır. Sosyalizm ve faşizm daha erken yıkılmışlardır. Daha fazla insan fıtratıyla çelişiyorlardı çünkü bu iki sistem. Daha katıydılar. Özgürlüğe daha fazla engeldiler. O yüzden daha erken gittiler. Bazı devletlerde sosyalist hareketlerin güçlenmesinden sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle, işte 1917'de Bolşevik İhtilali'nin Rusya'da yapılmasından sonra, sosyalist devlet kurulmasından sonra birçok devlete bu fikir yayılmaya başlayınca kapitalistler korktular. Yani kapitalistlerin sosyalist fikirlerden korkmasının tabii sebebini anlayabiliyoruz. Çünkü şahsi mülkiyeti iptal edecekler. Sosyalistler hakim olursa şahsi mülkiyeti iptal edecekler. Devleti kullandıkları, sömürdükleri, baskı aracı olarak kullandıkları devleti de sosyalistler güya reddedecekler. Bu korkuyla sosyalizm gelmesin diye faşist hareketleri desteklediler. Hatta belki faşizmin felsefesini kendileri bile yazdırmış olabilirler bazı filozoflara. Yani maddi destek çıkıp böyle bir ideoloji meydana getirmesini istemiş bile olabilirler. Bu hususta elimizde kesin bir malumat yoksa da, fakat kapitalistlerin para zoruyla bu gibi işleri yaptırması onlardan beklenir yani. Yani belki bunu kesin olarak iddia edemeyiz. Elimize kesin bir belge olmadığı için. Ama böyle bir şey mümkün. Fakat sonraları faşizm onların istediği doğrultuda da hareket etmemiştir. Kapitalistler belki faşist felsefenin ortaya çıkmasını istemiş olabilirler kısmen, ya da faşizm ortaya çıkınca onu kullanmış olabilirler. Sosyalizme karşı kapitalizm ve faşizm birlikte mücadele yolunu seçmiş olabilirler. Fakat bu ilk işin başında böyle olmuştur. Daha sonralara faşistler aslında kapitalizmin de kökünü kurutmuşlardır. Yani faşizmde çok güçlü bir devlet anlayışı var. Çok güçlü bir devlet anlayışı. Tabii kapitalizme bu zıttır. Kapitalizmde devlet zayıf olacak, fertler daha fazla güçlü olacaklar. Hür teşebbüs, serbest piyasa, devletçi olmayacak. Şahıslar yani istediği gibi memleketi sömürecek. Bunun adı da özgürlük olacak. Şimdi kapitalistler böyle baktığı için meseleye, elbette İslam'da da hür teşebbüse müsaade var. Serbest piyasa İslam'da da var. Ama kapitalizmdeki gibi acımasız değil. Allah korkusu ve gerekirse devletin müdahalesi olabilir. Mesela diyelim ki bazıları şekeri, mesela çayı diyelim piyasadan çekiyor, bir yere depoluyor, ondan sonra fiyatlar yükseliyor, kara borsa olarak satmak için. Mesela buna devlet müsaade etmez. Serbest piyasa falan filan demez bu konuda yani. İslam devleti bunu engellemek zorundadır, halife. Yani İslam'da evet serbest piyasa var, piyasa şartları içerisinde fiyatlar belirlenir, bunları devlet belirlemez. İnsanların hür olarak para kazanmalarına İslam müsaade eder vesaire vesaire, ama kapitalizmdeki gibi de değil. Onlarda acımasız bir şekilde tamamen insanları ezecek, sömürecek, kanını emecek bir şekilde buna müsaade var, sınırsız. Ne Allah korkusu var, ne kanun korkusu. Kapitalizm bunu istiyor. Faşizm ise önceleri kapitalistlerle anlaştılarsa da sonralar araları açıldı. Ve çünkü faşizm tamamen devletçidir ve temel esaslarındandır devletçilik. Kemalizmde de mesela devletçilik var. Altı oktan birisi odur. Hem milliyetçilik hem devletçilik. Bu üç esastan ikisi var yani. Kemalizmde bu üç esasın, faşizmin üç esasının ikisi var. Üçüncü esası dış politikada savaştı, o yoktur. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi onu reddediyor. Bu ikisi mevcut yani. Mesela faşizmle ayrıldığı noktalardan birisi de mesela altı okta birisi de inkılapçılıktır. Faşizm bunu kabul etmez mesela. Bu gibi noktalarda ayrılıyor birbirinden. Faşizm inkılabı, devrimi kabul etmez. Çünkü inkılaplar, devrimler kitlelerin bütün töresini, örf adetini, her şeyini yerle bir ederler. Bütün kurumları yerle bir ederler. Halbuki faşizm devlet taraftarı olduğu için, devletçi olduğundan ve gelenekçidir de aynı zamanda. Faşizmde manevi değerlere de kıymet verilir. Ama ne kadar? Mesela İslam'a müsaade eder mi? Hayır, etmez. Çünkü İslam devlete karışan bir dindir. Bazı haramlar koyuyor İslam. Şunlar farzdır diyor, şunlar haramdır diyor. Hayatın içinde yaşanan bir dindir İslam. Ondan dolayı faşizm İslam'a müsaade edemez. Hristiyanlığa müsaade edebilir. Hristiyanlığa, Yahudiliğe müsaade eder. Çünkü onlar zaten devlete karışmaz. Layık oldukları için, hasreten de Hristiyanlık, Yahudiliğin bir şeriatı varsa da, mesela bugün İsrail bir şeriat devleti midir yani? Niye tatbik etmiyor şeriatlarını? Tevrat'taki şeriatı niye tatbik etmiyor? Aslında ne Hristiyanlık ne Yahudilik krallara karışmazlar. Kralların boyunduruğu altında krallarla güzel geçinip onlar da köşeye dönerler. Kilise veya havralar tarih boyunca bunu yapmışlardır. Krallarla birlikte milletin kanını emmeye devam etmişlerdir. O yüzden faşizm devlete müdahale etmeyen dinlere, Hristiyanlığa, Yahudiliğe, onun gibilere fazla bir şey demez. Onların mabetlerini yıkmaz. Sosyalizm gibi davranmaz. Sosyalistler bütün mabetleri yıktılar. Camiyi de yıktı, kiliseyi de yıktı, havrayı da yıktı. Töreleri de, örf adetleri de yıktı. Hatta aile diye bir kurumu bile bırakmak istemedi. Hatta bir insanın bir insanı sevmesiyle bile alay etti sosyalizm. Bunlar burjuva ahlakıdır dedi, aşk maşk falan. Her şeyi reddetti maneviyat adına. Dini olsun olmasın, duygusal olan şeyleri bile reddetti. Faşizm öyle değil. Faşizmde manevi şeyleri biraz daha kabul ediyor. Töreleri, örfleri, dini, Allah anlayışını, maneviyatı, camiye giden camiye gitsin ama kiliseye giden kiliseye gitsin, fakat devlete karışmayacak. Yani aslında faşizmde devlet dini kontrol altına alır. Bizantinist bir yaklaşım ile dini kontrol altına alır. Din devleti kontrol altına alamaz. Devlet dini tamamen kontrol altına alır. Devlet din adamlarının maaşını verir. Onları kontrolünü alır. Faşizm yani din tamamen inkar etmiyor. Tamamen yok etmiyor. Çünkü gerekli olacağını düşünüyor. Bir de hani ırkçılık olduğu için faşizmde kendi ırkının, milletinin her şeyini kabullenmesi gerekiyor. Mesela Türkiye'nin ırkçıları da, faşistleri de mesela böyle davranırlar. Tamamen inkar etmezler mesela. Yani mesela tamamen Allah'ı, İslam'ı, Peygamber'i, Kur'an'ı kabul etmiyoruz demezler. Yeri geldiği zaman onlara da hürmetkar davranırlar. Ama aslında hayatlarında İslam zerre kadar yoktur. Sadece yani göstermelik olarak işte biz de Müslümanız yani. Böyle bir İslam anlayışı. Çünkü halk milletleri Müslümandır. Faşizmde de yani milleti kucaklamak esastır. Milliyetçilik vardır. O zaman milletin töresini de, dinini de, ahlakını da, her şeyini biraz koruması gerekiyor. Bundan dolayı. Fakat bunu yanlış anlayanlar olmuştur. Yani faşizm böyle biraz daha müsamahakar davrandığı için dine karşı, maneviyata karşı sanki faşizm yani dindar gibi görenler ya da faşistler kendini gayet dindar da görebilmişlerdir yani. Yani bir faşist aslında faşist olduğu halde kendisini aynı zamanda dindar görebiliyor yani. Bir İtalyan faşisti, İtalya'nın dini neyse, Katolikse mesela, kendini bir dindar Katolik gibi de görebiliyor bir faşist. Türkiye'nin bir faşisti kendisini gayet iyi bir Müslüman gibi de görebiliyor. İyi bir Müslümanla karşılaşsa zaten bize sizdeniz, aynıyız zaten diyebiliyor. Halbuki hayatında İslam yoktur kesinlikle. Bu nedir işte? Bu faşizm. Yani dini tamamen reddetmiyor. Ama hangi dini reddetmiyor? Ya da dinin hangi kısmını reddetmiyor? Dinin fertle alakalı kısmını reddetmiyor. Dinin toplumla alakalı, devletle alakalı kısmını reddeder. Çünkü faşizme göre din devletin kontrolünde olması gerekir. Her şey devletindir. Her şey devlet içindir. Fert de devlet içindir. Eğer devlet için ferdin fedası gerekiyorsa feda edilir. Fertlerin hakları ellerinden alınır. Hatta şahsi mülkiyetlerine bile müsaade edilmez. Halbuki şahsi mülkiyete müsaade etmeyen sosyalizmdi. Onlar da öyledir, faşistler de öyledir. Yani gerekiyorsa devlet için herkesin malına el koymak gerekirse yapılmalıdır. Ve çok fazla sermayenin bir insanın elinde toplanmasına müsaade edilmemelidir. Yani tabiatıyla bu gibi noktalarda kapitalizmden ayrılıyor. Sosyalizme benziyor. Yani aslında faşizm bir yönüyle kapitalizmle sosyalizmin arasında bir şey. Biraz ondan almış, biraz bundan almış. Çok taban tabana zıt bir ideoloji de değil aslında. Biraz ondan, biraz bundan almış bir başka bir ideoloji ortaya çıkartılmış.
Sosyalizm, faşizm gibi ideolojiler, yani kendiliğinden olayların akışına göre gelişen bir sistem haline gelmiştir. Yoksa bunu bir araya oturmuşlar, özellikle bir ideoloji üreteceğim bir masa başında kafa yorarak meydana getirilmiş olan sistemler var.
Yani bunları elbette ki kafa yoran insanlar yazıyor, çiziyor. Yani bir takım ihtiyaçlara binaen olaylar zorluyor. Kapitalizm zulmediyor. Ona karşı sosyalizm patlak veriyor. Sosyalizm sorunu halledemiyor. O da zamanla kapitalistleşiyor. Buna karşı yeni çözüm yolları aranıyor. Düşünen insanlar, aydınlar kafa yoruyor, yazıyor, çiziyor. Biraz daha yüksek seviyeli olanlar, teorisyenler, onlar işte zamanla düşüne düşüne, konuşa konuşa, yaza yaza, tartışa tartışa bir ideoloji meydana getiriyor. Yani belki o niyetle oturup hemen masa başında yazmaya başlamıyor ama olaylar, şartlar onu o noktaya doğru itiyor. Her gün üzerinde konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, tartışıyor. Yazmaya başlıyor ondan sonra. ve zamanla bir ideoloji meydana geliyor.
Yani şimdi komünizm kapitalizme tepki olarak, işte faşizmle komünizme tepki olarak meydana çıktı dedim. İslam'ın mesela bunlardan daha sağlanmasının sebebi işte bir tepki olarak çıkmaması mıdır yani? İslam onlar gibi hiçbir şey tepki olarak çıkmamıştır.
İslam şirke tepki olarak yani çıkmıştır demeyeyim de şirki reddederek işe başlamıştır diyeyim. Yoksa İslam Hazreti Adem Aleyhisselam'la beraber başladığına göre demek ki İslam bir şeye tepki olarak çıkmamıştır. İlk Müslüman Hazreti Adem. Yeryüzündeki ilk Müslüman. Dolayısıyla bir şeye tepki olması söz konusu değil. Henüz daha hiçbir şey yok dünyada. Ne şirk var, ne sosyalizm, ne kapitalizm, hiçbir şey yokken Adem Aleyhisselam'a İslam verilmişti. Dolayısıyla İslam tepki olarak ortaya çıkmamıştır. Ama diğerleri tepki olarak ortaya çıkmıştır. İslam ortaya çıktığı zaman, yani son peygambere verilen İslam, peygamberimize gelen İslam ortaya çıktığında, Allah tarafından verildiğinde şirki reddederek işe başladı. Yani bu şirke tepkisel olarak ortaya çıkmış demek değil. Çünkü aynı İslam daha evvel de vardı. Adem Aleyhisselam'a da verilen aynı İslam'dı. İman esasları aynıydı. Demek ki tepkisel olarak ortaya çıkanlar başka hatalar yapıyor. Yani bir ideoloji bir başka ideolojiye tepki olarak ortaya çıkarsa ifrattan tefrite gidiyor. Mesela kapitalizme tepki olarak ortaya çıkan sosyalizm başka hatalar yaptı. Yani şahsi mülkiyet kapitalizmde sınırsızdı. Her türlü alçaklık, namussuzluk, hırsızlık yoluyla da olsa zengin olabiliyorsan ol. Kapitalizm böyle. Acımasız, sömürücü. Şimdi buna tepki olarak çıkan sosyalizmde tam tersi, kimseye hak vermez oldu. Bir evin bile olmayacak, araban bile olmayacak demeye başladı. İşte bir şeye tepki olarak ortaya çıkınca ifrattan tefrite gidiyor insanoğlu. Tam tersini söyleyesi geliyor yani. Orta yolu bulamıyor. İşte buna karşı orta yolu bulduğunu zannetti faşizm. Ama o da orta yolu bulamadı. Aslında bakıyorsun kapitalizme karşı tepki olarak çıkanlar hepsi sonuçta tekrar dönüyor, dolaşıyor, geri kapitalist oluyor. Bu kapitalizmin zaferi midir? Hayır. Bu nefsin meyyal olduğu şeyi gösteriyor. Nefis, bu nefsin zaferidir yani. Yani terbiye edilmemiş nefisler sonuçta her türlü kazancı helal görmek istiyor. Helal görüyor. Terbiye edilmemiş nefislerin idare edeceği devletler eninde sonunda kapitalist olacaktır. Yani bir sosyalist devletin kapitalist olmaktan kurtulması mümkün değildir. Bir faşist devletin de sonuçta hepsinin geleceği yer gene kapitalizmdir. Çünkü ne Allah korkusu vardır, ne de insan fıtratına uygundur. Ne sosyalizm ne faşizm insan fıtratına uygun değildir. O zaman insanoğlu gene dönüyor, dolaşıyor, nefsine tabi oluyor. Çünkü doğruyu gösteren yok kendine. Yani dönüp dolaşıyor, gene nefsine tabi oluyor. Aslında kapitalizm nefse en uygun olan olduğu için yıkılmamıştır hala. Diğerler nefse biraz daha ağır geliyordu. O yüzden yıkıldı. Yani kapitalizmi bir tek İslam yıkabilir. Çünkü nefisleri terbiye eden, Allah korkusu veren, cennet cehennem anlayışı veren İslam'dır. Efendim Hristiyanlıkta da öyle değil. Hristiyanlık bir kere zaten talip değil ki zaten dünyaya, devlete. Zaten dünyayla, devletle alakası yok ki Hristiyanlığın. ahlak kurallarından ibarettir sadece. Dolayısıyla bu haliyle nasıl olur da kapitalizmi yıkabilir? Kapitalizm bir hayat tarzıdır. Zaten hayatın dışında olan Hristiyanlık nasıl olsun da o hayat tarzını yıksın yani? Hayatın dışında bir kere hayatla ilgili kurallı kanunu yok ki Hristiyanlığın. Şeriatı yok ki zaten Hristiyanlığın. Onun için kapitalizmi yıkabilecek olan, nefisleri terbiye eden İslam'dır. Başkası kapitalizmi yıkamaz. Kapitalizme karşı hangi ideoloji, yeni bir ideoloji mesela yakında bulsalar, çıkarsalar, o da mağlup olacaktır eninde sonunda. Onlar da gene dönüp dolaşıp gene kapitalist olacaklardır. Neden? Çünkü fakirken adam başka fikirler sahibi olabiliyor. Ondan sonra zenginleştiği zaman artık yeme, içme, zevk, sefa düşünmeye başlıyor. Artık fakir fukarayı düşünmez oluyor. O zaman hepsi dönüp dolaşıp geliyor, yine kapitalist oluyor. Kapitalizmin zaferi burada yani aslında. Zengin olan adam neden rahat yaşamayayım, niye lüks yaşamayayım? Niye elimde imkan varken biraz daha kazanmayayım, biraz daha sömürmeyeyim? Niye küçük esnafı biraz daha ezmeyeyim, daha büyük fabrikalar kurmayayım? Yani doyumsuzluk insanoğlunda var. Kapitalizm buradan istifade ediyor aslında. Onun için kapitalizmi sadece İslam yıkabilir. Çünkü sadece İslam nefsi terbiye eder. Allah korkusu, cennet anlayışı, cehennem anlayışı olmadan kapitalizmi yıkmak, insanın eline imkan geçtiği halde kapitalistleşmemesi ancak Allah korkusuyla ve İslam terbiyeyle mümkündür.
Bugünkü birçok Arap şeyhinin de kapitalist olduğunu görüyoruz. Bunlar da yani İslam ülkelerde tam yaşamadıklarından kaynaklı bu kapitalist oluyorlar.
Arapların petrol şeyhlerinin adları Müslümandır yani. Yani bunların neresi Müslüman yani? Şimdi bir insanın adının Müslüman olması yahut da Müslüman, gerçekten Müslüman olsa bile İslam'ı yaşamayan bir Müslüman, bu insanın nefsine uymaması diye bir şey söz konusu değil. Müslüman da nefsine uyar. Ben hangi insandan bahsettim? Terbiye edilmiş insandan bahsettim ben. Kul olduğunu unutmamış, spermden bir alaktan yaratıldığını unutmamış, böyle bir eğitimden geçmiş insan. Dünyanın boş olduğunu anlamış, dünya nimetlerinin basitliğini anlamış, dünyanın fani olduğunu anlamış, Allah korkusu, cennet sevgisi kalbine girmiş, cehennem korkusu kalbine girmiş insandan bahsettim ben. O senin dediğin Arap şeyhlerine gelince onların kalbinde bir para sevgisi, bir de kadın sevgisi var. Ben onlardan bahsetmiyorum. Ben eğitim görmüş İslam medeniyetinin insanından bahsettim. Yoksa bugün de işte hep Müslümanız güya. Bugün de Müslümanım diyen bir sürü hacı babalar, göbekli hacı babalarımız yok mudur yani? Yani o lafta Müslümanlıktan bahsetmiyorum ben. Marksistler faşizmi tenkit ederken aslında sizi kapitalistler doğurdu derler. Sizi kapitalistler bize karşı örgütledi derler. Yani kapitalistlerin elbette ki faşizme desteği biliniyor. Sosyalizmin önünü kesebilmek için kapitalistler faşistleri desteklemişlerdir. Ama iş tamamen bununla alakalı değildir. Aslında faşizmin ortaya çıkışında en önemli sebep Marksistlerin bizatihi kendileridir. Çünkü ortaya attıkları ideoloji hiçbir meseleyi halledemedi ve Marksistler de zenginleşince, kapitalistleşince yani hiçbir şeyi halledemediler. Bu eksiklerini kapatabilmek için bizim eksiğimizden dolayı bize tepki olarak bizim eksiklerimizi tamamlamak için faşizm ortaya çıktı. Biz buna sebep olduk. Faşizm belasına diyeceklerine tuttular, kapitalistleri suçladılar. Senin ideolojin kamil olsaydı herhalde faşizm ortaya çıkmazdı. Sen de halledemedin dünyanın sorunlarını. Çünkü dünyanın sorunu insanın nefsinin terbiye edilmesiyle hallolur ancak. Nefsi terbiye etmediysen, Allah korkusu, cennet anlayışı vermediysen, hangi sistemi kurarsan kur. Bugün İslam'ı da getirsen, hakim kılsan, eğer insanlar İslami terbiyeyle terbiye edilmediyse, hiçbir şey hallolmaz. Mesela en basitinden, diyelim ki zekat. Şimdi eğer ben Allah korkusuna sahip değilsem, sen beni Allah korkusuyla eğitmediysen, bana cenneti cehennemi öğretmediysen, ben zekattan istediğim gibi kaçarım yani. Yani İslam'da işte fakirlere zekat vermek var falan filan. Ben istesem vermem yani. Yani ben param bir yere saklasam devlet ne bilecek yani nerede param var? Sonra zekatından farz olması için ne lazımdı? Bir yılın dolması lazım değil mi? Yıl dolması lazım. Ben tam yıl dolmak üzereyken bütün malı mülkü kardeşime veya hanımıma teslim ederim, ona devrederim. Ondan sonra o da bana tekrar devreder. Bir sene dolmak üzereyken 5-10 gün kala o bana devreder, ben ona devrederim. Hiç zekat da vermem istesem. Yani sonuçta Allah korkusu vermediysen, İslami terbiye vermediysen, İslam düzeni de çalışmaz, halledemez hiçbir sorunu. Onun için İslam evvela eğitim veriyor, Allah korkusu veriyor, ahiret anlayışı veriyor, Allah'ın her şeyi gördüğünü, her şeyi yazdığını, her şeyi bildiğini, hesap soracağını öğretiyor. Ondan sonra kanunları koyuyor. Mekke'de Allah Azze ve Celle yıllarca iman esaslarını öğretti. Allah'ın her şeyi gördüğünü, bildiğini, kalbe imanı yani yerleştirdi. Ondan sonra Medine'de İslam şeriatı yavaş yavaş gelmeye başladı. Çünkü İslami kanunlar, İslam ahkamı o iman esasına, esasının üzerinde ancak durabilir. Yani iman yerleştirilmeden hangi kanunu, kitabı koyarsan koy fayda etmez. Çözüm olmaz yani. Şimdi bunlar gerek sosyalizm, gerek kapitalizm, gerek faşizm, hiçbirinde Allah anlayışı yok. Allah görüyor, biliyor. Sevap, günah, cennet, cehennem, bu yok. Nefisleri terbiye, işte nefsi emmareden kurtulup nefsi levvameye, ondan kurtulup nefsi mutmainneye, yani insanı terbiye, böyle bir dertleri yok. O zaman hiçbir sorunu halledemez. İnsanı halletmeyen, insanın ürettiği hangi sorunu halledebilir? Sorunların sebebi insan. İnsanın arzularının doyumsuzluğu. Sen insanın bu yönünü terbiye etmezsen, nefsini terbiye etmezsen, nefis azgın, doymaz ki nefis. Nefsi terbiye etmezsen hiçbir sorunu halledemezsin. İster kapitalizmle, ister sosyalizmle, hatta isterse İslam'la. Onun için bu beşeri ideolojiler insanı tanımadıklarından ve insanı eğitmek diye bir dertleri de yok. Geçen de söylemiştim, sosyalizm, mesela Marx ne üzerinde konuşuyor daha ziyade? Toplum üzerinde konuşuyor. Toplumla ilgili konuşuyor, insanla ilgili konuşamıyor yani. İnsan nasıl bir varlık? İnsan psikolojisi ne? İnsanla ilgili konuşmuyor. İnsanın fıtratını, psikolojisini adeta inkar ediyor, toplumu ele alıyor. Halbuki toplum insanlardan oluşuyor. İnsanı tanımadan topluma uygun bir reçete sunamazsın ki. En büyük hatası bu yani. İnsanı tanımadan toplumu tanımaya çalışıyor. İnsanı eğitmeden topluma şekil vermeye çalışıyor. Böyle olunca bir yere varmak mümkün olmuyor. Diyorlar ki kapitalistler aslında faşizm ile yeni bir kılığa girdiler. Aslında faşistler kapitalistlerdir dediler. Belki bazı yönleriyle öyledir ama kapitalistler faşistleri desteklemişlerdir sosyalizme karşı. Ama bütünüyle de öyle değildir. Çünkü faşistler daha sonra kapitalistlere de darbe vurdular. Onları da reddettiler. Onun için bu söz tamamen de doğru değildir. Mesela Hitler'in nasyonel sosyalizmi var. Mesela Hitler bir yönüyle faşisttir. Irkçı olması hasebiyle. Diktatörlüğü, yani milliyetçiliği ve devletçiliği kabul etmesi hasebiyle aslında faşisttir. Ama bazı yönlerden faşizme benzememektedir. Demek ki nasyonel sosyalizm denilen Hitler'in ortaya attığı bu görüş bir yönüyle faşizme benziyorsa da diğer yönden de benzemiyor. Faşist hareketler yalnız işçi sınıfını seçen sosyalist hareketler gibi değildir. Sosyalist hareketler işçi sınıfı üzerine kurulmuştur. Kapitalizm burjuva üzerine kurulmuştur. Faşizm ise hepsini birleştirmeyi düşünür. Hepsinin arasında bir denge kurmayı ve bunları kaynaştırmayı. Yani bir komünist partisi varsa bir memlekette, o memlekette faşizm daha hızlı bir şekilde güçlenebilir. Komünizme tepki olarak faşist partinin yanına gidenler çoğalır. Ya mesela diyelim Türkiye'de komünistler eğer biraz daha güçlü olsalar, ırkçı partiler biraz daha kuvvetlenecektir. Mesela diyelim ki Türkiye'deki karşı ırkçılık, mesela PKK taraftarlığı, Türkçüler, yani Kürtçülerin varlığı Türkçüleri kuvvetlendirmiştir. Kürtçüler olmasa Türkçüler de bu kadar güçlenmez. Aynı şekilde komünist bir partinin varlığı, komünizm hareketinin varlığı faşist hareketleri güçlendirmiştir. Çünkü bir tehlike olarak sosyalizm, komünizm görüldüğü için buna karşı faşist hareketlere insanlar katılmışlardır. Faşizm ırkın üstünlüğünü savunur, milli olarak genişlemeyi. Saldırgandır yani. Dünyayı, yani komşularına saldırmayı düşünür faşist devlet. Saldırgandır. Genişleme taraftarıdır. Kendi kendine yeterli olmayı düşünür. Askeri yönden güçlü olmayı ve sayı olarak da çok olmayı, nüfusun çoğalmasını. Yani faşist devlette nüfus planlaması olmaz. Askeri yönden de güçlü olur. Faşist devletler bütün gücünü askeriyeye verir yani. Devlet çok güçlü olmalı, asker çok güçlü olmalı anlayışına sahiptirler. Ve ırkçılıklarını, mesela Hitler ırkçılığını şöyle ortaya koyar. Diyor ki neden yani ırkçıdır? Bunun mantıklı bir gerekçesi var mı? Diyor ki Hitler, hiçbir ırk diğer ırka karışmamalı. Çünkü her ırkın kendine has bir takım özellikleri vardır. Türklerin kendine has, Almanların kendine has, Arapların kendine has bir takım özellikleri vardır. Bu özellikleri korumak lazımdır. O yüzden ırkların birbirinden kız alıp vermesine razı değildir. Irkların bozulmasına, karışmasına razı değildir. Halbuki zaten karışmıştır tarih boyunca. Yani saf ırk dünyanın neresinde var? Saf ırk diye bir şey olabilir mi yani? Yani hepsi sonuçta Adem'e Havva'ya dayanıyor. O manada hepsi saf ırktır. Yani hepsi Adem'i olma hasebiyle hepsi saf ırktır. Ama onu kabul etmiyor da işte mesela bir 10 göbek 20 göbek geriyi kabul ediyorsa, diyelim ki mesela işte 500 yıllık tarihi esas alıyorsa, daha evveli ne olacak peki? Yani daha evvelinde hep karışmış birbirine. Kaldı ki o 500 yıllık tarihi esas alsanız bile 500 sene içerisinde bile yine bir sürü farklı ırklarla evlilikler olmuştur. Saf ırk diye bir şey söz konusu değildir ama Hitler'in hedefi budur. Saf bir Alman ırkı meydana getirmek. İşte sarışın, mavi gözlü falan filan. Böyle bir saf Alman ırkı. Yani hayalindeki budur. Ve bu saf Alman ırkının üstün olarak yaratıldığına inanmaktadır. Hepsi böyledir. Bütün ırkçılar kendi ırklarının yeryüzüne üstün gönderildiğine inanırlar. Hiçbir mantığı da yoktur bunun aslında. Kendini Türk sanan adam belki dedesinin dedesi belki de Arap'tır yani. Öyle ama kendini öyle zannediyor. Belki anne annesi Kürt'tür. Belki onun bir öncesi belki de Fransız'dır mesela yani. Hiçbir mantığı yoktur ırkçılığın. Ama bunlar her ırkçı kendi ırkını üstün ırk gibi görür. Aslında bu pisliğin de sebebi gene Yahudilerdir yani. Yahudiler Kur'an'la sabit. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki onlar dediler ki nahnu ebnaullah ve ehibbau. Allah'ın oğullarıyız biz. Allah'ın sevgilileriyiz. Özeliz yani. Üstün ırkız. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki onlara Allah şöyle demişti ta o zaman Tevrat'ta. Enni faddaltukum alel alemin. Sizi alemlere üstün kıldım. Şimdi bu üstün kılma mevzunu yanlış anlıyorlar. Halbuki Allah onları üstün kıldım derken ırk olarak üstün kıldım demiyor Kur'an-ı Kerim. Hepiniz bir erkek ve bir dişiden yaratıldınız buyuruyor. Kökünüz aynıdır. Birbirinize ben üstünüm demeyin, saçmalamayın buyuruyor. Dolayısıyla bu ayetteki üstünlük ne olabilir? Görev olarak sizi ümmet kıldı Allah. Ümmet demek, görevli demek. Yeryüzünde mesul olanlar demek. Dolayısıyla siz görevlisiniz ve bu yönünüzle üstünsünüz, yetkilisiniz. Yani yeryüzünde adaleti tesis etmekle görevlendirildiniz. Bu yönüyle üstün kılındınız. Yoksa ırk olarak değil. Herkesin sonu Adem ile Havva sonuçta ne üstünlüğü olabilir yani? Ama böyle anlamak istediler. Irkçılığın yani şu yakın tarih diyelim yani son işte 3000 yıllık tarih ele alırsak son 3000 yıllık tarihte ırkçılığın öncülüğünü yapanlar Yahudilerdir yani. O yüzden de Hitler Yahudilerin kökünü kurutmuştur. Kurutmak istemiştir daha doğrusu. Onlara zulmetmiştir. Fırınlarda yakmıştır. Gaz odalarında onları toplu olarak kitleler halinde öldürmüştür. Sebeplerinden birisi budur. Çünkü Hitler de ırkçı, Yahudiler de ırkçı. Her ikisi de kendinin üstün ırk olduğuna inanıyor. Böyle olunca yani bu ırkçılar arasında bir savaş yani aslında. Yani ben varken sen kim oluyorsun diyor yani Almanlar, Hitler. Yani Alman ırkı üstündür. Siz bunu niye kabul etmiyorsunuz? Bir sebebi buydu. Bir sebebi de Hitler Alman ırkını üstün ırk olarak gördüğünden dolayı o ırkın temiz kalmasını istiyordu. Safi kalmasını istiyordu. Sanki safiymiş gibi. Ve Yahudilerin de ahlakı bozduğunu biliyordu. Ahlakı bozduklarını bildiği için onlara kızıyordu. Benim ırkımı bozuyorsunuz diyordu yani. Ahlaksızlığı yaymak suretiyle, fuhşiyatı yaymak suretiyle benim ırkımı karıştırıyorsunuz. Hem ahlakını bozuyorsunuz. Çünkü faşizmde ahlak vardır. Hem ahlakı bozuyorsunuz hem de ırkımı bozuyorsunuz. Kanımızı bozuyorsunuz yani. Alman ırkına başka ırkların karışmasına sebep oluyorsunuz deyip bir de bu yüzden onları öldürdü yani bir sebebi de buydu yaptığı katliamların. Irkçı yani. Irkçı bir yaklaşımla neden yani benim Alman ırkımı bozuyorsun diyor ve Yahudi ırkını hepsinin öldürülmesini istiyordu. Ve Hitler diyor ki ırkların karışması iyi bir sonuç vermez diyor. Bir ırk eğer başka ırklarla karışmıyorsa bu onun canlı ve sıhhatli olduğunu gösterir. Karışıyorsa artık sıhhatini, canlılığını kaybetmiş demektir diyor. Ve herkes kendi ırkının gururunu taşımalıdır. Başka ırklarla karışmamalıdır. Halbuki bakın tabi bunlar vahiy olmadığı zaman kesin bir doğruya insan sırtını dayamadığında emin olmazsa bir doğrunun doğruluğundan, öyle bir kaynağa sahip olmazsa, kutsi bir kaynağa sahip olmazsa insan hakikaten düşünür ve bu görüşe varabilir, gayet normal. Hiç de yani insana yanlış gelmeyebilir yani. Ama mesela bizim kutsi bir kaynağımız var. Kur'an diyor ki hepinizin kökü aynı. Farkınız yok. Peygamberimiz buyuruyor ki kökünüz aynı. Arap'ın Arap olmayanı, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yok. Şimdi bizim bu kutsal kaynaklarımız bize böyle dediği için biz sapmaktan kurtuluyoruz. Yoksa hakikaten de insan Hitler'in görüşüne meyledebilir. Her ırk kendisi kalsın, başka ırklarla karışmasın, böyle daha iyi kardeşim ya diyebilir. Halbuki bunun sonucunda savaşlar bitmez. Irk savaşları. En adi savaşlardan birisi ırk savaşlarıdır. Irk savaşları bitmez. Ama mesela kız alışverişi olursa, Arap'la Türk, Türk'le Kürt evlenirse, o zaman millet bölünmez kolay kolay, savaş olmaz kolay kolay. Irklar arası savaş olmamış olur. Onun için aslında ırklar arası evlilikler olmalı, özellikle olmalı yani. İnsanların ırkçılaşmaması için özellikle ırklar arası evlilikler olmalı. Türk'le Kürt, Türk-Kürt'le Arap evlenmeli. Mesela şu anda Türkiye hala bölünmediyse bu laikciler İslam'a Allah'a şükretsinler, İslam'a dua etsinler. Eğer bu Müslüman millet zamanında hep nasılsa Müslümanız deyip kız alışverişi yapmış olmasaydı, Türk Türk olarak, Kürt Kürt olarak böyle ayrılmış olsaydı çoktan bölünürdü yani Türkiye. Ama karısı Kürt, kendisi Türk veya kendisi Arap, karısı Kürt falan böyle olduğu için düşman başarılı olamıyor fazla. Bölemiyor milletimizi. Yani onun için özellikle ırklar arası evlilik aslında olmalıdır İslam'a göre. Peygamberimiz ta bilmem nereden kız almış yani. Kendisine mesela gönderiliyor diyelim ki bir devlet başkanı, mesela Mısır diyelim, kralı kendisine iki tane cariye gönderiyor. Allah Resulü birisiyle evleniyor. Mısırlıyla da evleniyor. Mesela bir hanımı Yahudi kızıdır. Onunla da evleniyor. Farklı ırklarla evlenerek hem onların eniştesi olmuş oluyor. Akrabalık kuruyor onlarla. Hem de ırkçılığın kökünü kazıyor yani. Yani ben diyor peygamber olarak ayrım yapmıyorum yani. Türk de, Türk de olsa alıyorum, Arap da olsa alıyorum, Yahudi kızı da olsa alıyorum, size ne oluyor yani? Peygamberimizin o evliliklerinin bir hikmeti de bu. Irkçılığın kökünü kazıyor. Evet çoğu yine Arap'tır. Ama Arapça konuşuyorsa bile farklı milletlerdendir ama. Yani mesela Mısır'ın neresi Arap'tır? Aslında Mısır Arap sayılmaz ki. Mısır Araplaşmıştır sonradan. Afrika'dır Mısır. Tipleri bile Araplara benzemez ki. Çok esmerdirler. Halbuki Araplar beyazdır. Bizde Arap'la esmer karışıyor birbirine. Arap bize zenci gibi geliyor. Halbuki Arap beyazdır yani. Arap bizden farkı yoktur. Mısır esmerdir. Afrika'ya yakındır. Sudan gibi. Yani gittikçe Sudan'a doğru daha da esmerleşiyor tabii. Allah Resulü yani her milletten alın demiş, böyle gidin evlenin demiş, yani böyle bir şey. Şimdi Hitler'in mantığı tam tersine. Şimdi demin dediğim gibi, eğer kutsi bir kaynağınız olmazsa, bu da bir mantık yani aslında, değil mi? İnsana öyle gelir yani, aslında olabilir, belki de böyle daha doğru filan gibi. Ama kutsi kaynak varsa elinde, o diyor ki bu yanlış. O zaman sen de tamam yanlış diyorsun demek. Sapmaktan seni koruyor yani. Yoksa insana mantıklı gelebilir. Faşizmin de yani kendine göre bir mantığı var. Sosyalizm de öyle. Mesela sosyalizm ne diyor mesela? Temeli neydi? Devlet olmayacak. Şahsi mülkiyet olmayacak. Sınır, sınıf olmayacak. Şimdi bakıyorsun aslında fena değil yani. Yani şahsi mülkiyet olunca hakikaten de zengin fakiri eziyor falan filan. Çok da yanlış değil gibi gelebilir insan. Ama kutsal kaynağın varsa, kutsal kaynak sana diyor ki şahsi mülkiyet Allah müsaade ediyor, mirasa da Allah müsaade ediyor, ama ölçüsü var, şöyle kazanacak, böyle harcayacak vesaire vesaire. O zaman sen diyorsun ha, demek ki böyle olmaz, demek ki şahsi mülkiyet olmalıymış. Seni sapmaktan koruyor kutsal kaynak. Yani kutsi kaynağın yoksa ne yapacaksın? O zaman insan savruluyor bir o tarafa bir o tarafa. Kendisine hepsi de doğru gibi gelebiliyor. Yani insan gerçekten de bilmese, kutsal kaynağı olmasa, düşünse olabilir der. Evet, bu da olabilir, şu da olabilir, o da olabilir, öbürü de olabilir. Hoca Nasreddin'in fıkrası gibi yani. Sen de haklısın, sen de haklısın, sen de haklısın demiş yani. Yani şimdi insanın kesin elinde bir doğru olmazsa, kesin ölçüsü olmazsa olabilir. Şimdi mesela diyelim ki bir şöyle bir uzun, şu uzunlukta mesela bir çubuk. Kaç santim diyorum? Mesela biri diyor ki mesela 50 santim. Biri diyor 55, biri diyor 45, biri diyor 48. Hepsi de olabilir yani. Ama ölçü olursa koyarsın, ölçersin. O ne diyorsa o. Yani insana böyle geliyor. Birçok yanlış şey doğru gibi gelebiliyor. Hitler'in yani bu görüşleri aslında, eğer elimizde kutsal bir kaynağımız olmasa, belki bize de doğru gelir yani. Ama biliyoruz ki yanlış. Tabi işte bu kutsal kaynağı elinde olmayanlar, Türklerden de niceleri faşizmden etkilendi ve Türkçülük yapmaya başladılar. Onlar da dedi ki dünyanın en eski milleti, ırkı Türklerdir. Bütün dünyanı, bütün dünya aslında Türkçeden almış ve bütün diller Türkçeden oluşmuştur. Güneş dil teorisi diye bir teori ortaya attılar. Bütün diller, Arapçası da, İngilizcesi de, Fransızcası da, hepsi Türkçeden çıkmıştır deyip böyle saçma sapan konuşanlar oldu. Hatta Hitler gibi, mesela Hitler Alman ırkının özel bir ırk olduğunu ve mesela Hristiyanlığın Alman ırkına uygun olmadığını, yani o karar veriyor yani, benim ırkıma hangi din uygundur, hangi din uygun değildir, o karar veriyor. Aynı şeyi Türkçüler yaptılar. Türkçüler yaptı. Onlar da İslam'ın Türklere uygun olmadığını, şamanizmin uygun olduğunu, Allah'tan korkmaz kafirleri böyle söylediler. İslam Türk milletine uygun değilmiş, Araplara uygunmuş, Türklere evvelden şamanist olduklarına göre demek ki şamanizm uygunmuş. O zaman daha evvelde başka bir dinleri vardı. O zaman onu uygun görsene. Böyle saçmalayanlar oldu. Hatta mesela Arapçılar, bizdeki Türkçüler olduğu gibi, onlarda da Arapçı, Arap aleminde Arapçılar zuhur ettiler. Bu Arapçılar dediler ki, hatta bazıları daha ileri giderek Ebu Cehil'i bayraklaştırdılar. Ebu Cehil üstündür dediler, çünkü Arap'tır dediler. Ve peygamberimizi küçük gördüler. Neden? Çünkü Arap'la Arap olmayan aynı kefeye koyuyor. Olur mu böyle şey? Arap gibi üstün bir ırkı tutuyor, Arap olmayanlarla aynı kefeye koyuyor, hata ediyor dediler. Yani işi bu noktaya kadar getirdiler. Taha Hüseyin mesela, Arap güya aydınlarından. Kur'an'ın Arapçayı bozduğunu söylüyor mesela. Allah'tan korkmaz. Bütün Arap şairleri Kur'an'ın Arapçası karşısında secdeye kapandılar. Kur'an-ı Kerim o gün bugündür meydan okumaya devam ediyor. Allah'tan değilse haydi onun bir tane suresini yazın bakalım. Madem ki insan sözüdür diye iddia ediyorsunuz. Yazamadılar. Bütün Arap şairlere teslim oldular. Bu kadar açık dünyanın kabul ettiği bir gerçek, yani Kur'an'ın Arapçasının üstünlüğü, edebiyatının üstünlüğünü bütün dünya otoriteleri kabul ettiği halde Taha Hüseyin gibi bir alçak bunu bile söyledi. Kur'an Arapçayı bozuyor, eski cahiliye şiirlerinin Arapçası daha üstündür Kur'an'dan diyecek kadar Arapçı oldu yani. Irkçılık nerelere kadar getirdi? Dinsizleştirdi tamamen. Aslında bunlar zaten normalde dinsiz adamlar. Fakat dinsizliğini göstermek istemiyor. Başka türlü ifade ediyor. İşte şundan dolayı, bundan dolayı. Aslında dinsiz. Bir Müslüman asla böyle konuşmaz. Bu aslında dinsiz. O yüzden ırkçılık şirktir. Yani insanı sonuçta şirke götürüyor. Yani artık böyle saçmalamasına sebep oluyor. Yani bu ırka İslam uyar, şu ırka uymaz. Şunlara uygun din şudur, şunlara uygun din budur. Sanki elbise bu. Evet. Japonlar da böyle tabi. Onlar da dedi ki Güneş Tanrıçası Japon ırkına dünyanın liderliğini vermiştir. Herkes bir şey söylüyor. Yani delil yok ortada. Öyle inanmak istiyor adam. Yani Güneş Tanrıçası diye bir tanrıça mı var? Ve Japon'un neyine verecek dünya liderliğini yani? Bir metrelik boyuna mı verdi yani dünya liderliğini? Herkes kendini bir şey zannediyor. Düşünebiliyor musun yani? Bir metre boyu olan Japon bile diyor ki dünyanın lideri biz olacağız diyor. Yani en üstün ırk biziz diyor. Diyebiliyor yani. Ya bu ne komedidir bu? Irkçılık insanları hangi noktaya getiriyor demek ki? Ne kadar basitleştiriyor, seviyesizleştiriyor yani. Koca koca aydınlar, kelli felli adamlar, bir sürü kitap okumuş insanlar. Ama burada hata yani bir temelde bir hata olduğu zaman o kadar kitap okusa bile hepsi boşa. Çok cahil konuşuyor yani. Temelde çünkü bir hata yapıyor. Ondan sonra istediği kadar kitap okusun artık. Okudukça daha da rezil oluyor. Daha da batıyor, daha da saçmalamaya başlıyor. Çünkü temelde arıza var. Bakış yanlış. Vahye göre düşünmüyor. Vahye göre insanlar eşit. Peygamberimiz buyuruyor ki insanlar tarağın dişleri gibi eşittirler. Şimdi böyle bir kutsal kaynağa baksa ona göre düşünecek artık. Ondan sonra bütün fikirlerini ona göre bina edecek. Ona aykırı konuşmayacak. Şimdi kutsal kaynak olmayınca bir yanlış fikir sahibi oluyor başta, temelde. Artık ondan sonra her okuduğunu ona göre düşünüyor. Ve daha da sapıyor yani. Yani temel çürük olursa, eğik olursa temel, üzerine koydukça ne olur? Daha çabuk düşer. Aynen öyle oluyor. Ve böyle garip fikirler ortaya çıktı. Aslında bu faşizm Darwin'in tabii seleksiyon, tabi eleme varsayımına dayanıyor yani. Yani üstün ırklar devam eder, adi ırklar yok olur. Halbuki yani hayvanlarda bir takım tabi elemeler olabilir ama bu insanlar için aynen geçerli olmaz. Ve esas itibariyle zaten insanlar devamlı ırklar birbirine karışmıştır. böyle bir iddiada bulunmak, Darwin teorisi ne kadar doğruysa faşizm de o kadar doğru yani. Yani Darwin teorisi nasıl ki işte insan maymundan gelmiştir diyor. İşte bazı ırklar zamanla yok oldu falan filan diyor. Faşizm de işte ona benzer bir şekilde bir şeyler söylüyor.